Neden canımız yanar? Üçüncü ayrım, sayfa 28. Migrenin evrimi çevresel tetikleyicilerden çok iç tetikleyiciler, stres ve hormonal değişiklikler ile ilgili olabilir. Migren ile cinsiyet hormonları arasındaki bağlantı özellikle önemli olabilir. Bilinen tüm migren tetikleyicileri arasında dişilik hormonları, östrojen ve progesteron en güçlü olanlarıdır. Bu hormonları yüksek dozda içeren eski doğum kontrolü ilaçları, migren hastası olduğu bilinen kişilerde migreni şiddetlendirmeleri, hatta ilaca başlamadan önce hiç baş ağrısı çekmemiş kadınlarda migren sendromlarını başlatmalarıyla bilinirlerdi. Ergenlik çağında migren, erkek ve kız çocuklarını eşit derecede etkiler. Ancak migren oranı kadınlarda daha hızlı artar. Sonuçta migren hastası kadınların sayısı, erkek hastaların sayısının 3 katıdır. Ayrıca kadınlarda görülen baş ağrısının sıklığı ve şiddeti adet dönemleri, gebelik durumu ve menopoz başlangıcı ile yakından ilintilidir. Baş ağrıları çoğunlukla adet dönemlerine göre tekrarlanır, aynı zamanda gebeliğin ilk 3 ayında olma sıklığı artar. Erkeklerde ise migren ağrısı yaşla birlikte azalırken kadınlarda menopozun başlamasıyla birlikte şiddetlenebilir. Bu gözlemler dişilik hormonlarının vasküler baş ağrısı patogenezinde merkezi bir rol oynadığını düşündürmekte, migren ağrılarının cinsel davranışla özellikle de cinsel ilişkinin yumurtlama dönemine göre zamanlanmasıyla bir bağlantısının olabileceği akla getirmektedir. Bu gece olmaz hayatım başım ağrıyor sözü bir klişe haline gelmiş olsa da baş ağrıları cinsel ilişkinin sıklığını belirleyen doğal bir düzenleyici görevini görebilmektedir. Kadınların migren ağrıları çoğunlukla doğurganlığın düşük olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Adet döneminin hemen öncesinde, sırasında ve hemen sonrasında, gebelikte özellikle de gebeliğin gözle belli olmadığı ilk 3 ayda ve menopoz sonrasında görülür. Yumurtlama süresinin sessiz oluşması nedeniyle insanlar primatlar arasında görece belirsizdir. Bir başka deyişle biz kızışmayız. Yumurtlama dönemlerinde dişi babunlar anatomik değişimler geçirir. Gözü dönmüş bir iştahla ayrım yapmadan elde edebildikleri her erkek babunla çiftleşir. Yumurtlama dönemi dışında dişi babun hiçbir şekilde cinsel ilişkiye hevesli değildir. Erkeklerin de ona ilgisi yoktur. Yumurtlama zamanlarını farkında olmayan insanların ise yumurtlama döngüsü süresine rastgele yayılmış daha az sayıda cinsel ilişkiye girmeleri gerekir. Daha sonra görebileceğimiz gibi bu benzersiz üreme fizyolojisi doğum, adet ve menopoz gibi başka ağrılı durumlarda da devreye girer. Jared Diamond ve diğer fizyologların öne sürdüğü gibi kızışmıyor olmamız insanın cinsel ilişkisini zamanlamasının tüm biyolojik düzenlemelerden yoksun biçimde tümden şansa bağlı olduğu anlamına gelmez. Babunlarda cinsel ilişkinin zamanlaması olumlu pekiştirme ile özendirme ve koşullama belirlenir. Ani ve güçlü bir çiftleşme arzusu insanlarda ise zamanlama en çok olumsuz pekiştirmeden etkilenir gibidir. Güçlü bir çiftleşme arzusu. Gebeliğin erken dönemlerinde yaşanan şiddetli mide bulantısı, adet ve menopozun neden olduğu ağrılar, kadınların başlı başına adet görmeleri dahi doğurganlığın en düşük olduğu dönemlerde cinsel ilişkiyi kısıtlayan doğal bir neden olabilir. Bu bağlamda migren ağrıları rahatlıkla doğurganlığı arttırmak için cinsel davranışı yönlendirme yöntemlerinden biri olabilir. Vasküler baş ağrısı sendromlarında psişik stresin etkisini de azımsayamayız. Benim yaşadığım ağrılarda stres tanımlayabildiğin tek tutarlı tetikleyiciydi. İlginç olan migren ağrılarının tipik olarak stresli olaylar yaşandıktan sonra ortaya çıkmasıdır. Bu tür olayların öncesinde ya da sırasında değil. Migren ağrılarım aslında okulda ya da önemli sınavlar sırasında olmaz. Ancak saatler sonra ortaya çıkardı. Uzun ve zorlu ameliyatlardan sonra zaman zaman kriz gelmesine karşın ameliyat sırasında migrenim tutacak diye hiç kaygılanmadım. 20 yıl boyunca bu asla olmadı. Belli ki mutlaka yapmak zorunda olduğumuz bir iş söz konusu olduğunda migren ağrısı bizi halsizleştirecek olsaydı bir sağ kalım mekanizması görevi yerine getiremezdi. Bir iki kere tam migren ağrısının gelmeye hazırlandığını hissettiğimde acil ameliyata çağrıldığım oldu. Baş ağrısını kolaylıkla bastırdım. Migren ağrıları yıpratıcı bir deneyim yaşadıktan sonra bizi yatıp dinlenmeye zorlayan bir uyum mekanizması olabilir. Belki de eski insanlar ilk mamutlarını öldürmeleriyle birlikte öylesine havaya giriyorlardı ki gidip aptalca şeyler yapabiliyorlardı. Şiddetli bir baş ağrısı ise böyle bir davranışı önleyebiliyordu. Migren ağrısı kendimizi epeyce yorduğumuzda bir sürü herhangi bir iş yapmaya kalkışmamamızı söyleyen katı ama sevecen bir baba gibidir. Ortalama bir migren hastası için migren ağrılarının stresli durumlarla ilişkisi, bu ağrıların yiyecekler gibi dış etkenlerle ilişkilerine göre çok daha barizdir. Dolayısıyla migren ağrıları, yiyeceklerden kaçınma konusundaki eğitimi zayıf bir biçimde, bu ağrılar bizi farklı yönlerden etkileyebilecek olan çatışma ve streslerden uzak durmamızı öğretmenin iyi bir yolu olabilir. Son bir olasılık. Baş ağrılarının kendileri bize sağ kalım avantajı sağlamayabilir ama baş ağrılarına olan genetik eğilimi sağlayabilir. Bunun kafa karıştırıcı geldiğini biliyorum. Ancak kendileri zararlı ya da ölümcül olmalarına karşın sağ kalım avantajı sağlayan hastaların birçok örneği vardır. Orak hücre kansızlığını ele alalım. Orak hücre kansızlığı, Afrika kökenli Amerikalılar arasında yaygın bir kan hastalığıdır. Orak hücre hastalığında normal olarak yuvarlak olan kırmızı kan hücreleri deformasyona uğrayarak işlevsiz orak biçimli hücrelere dönüşür. Hastalığın adı da buradan gelir. Ebeveynlerin birinden tek bir orak hücre geni alan insanlar, orak hücre özelliği olarak bilinen özelliği taşırlar ve kan hücrelerinde herhangi bir belirti göstermeyen hafif bir deformasyon gösterir. Ancak anne ve babadan birer olmak üzere iki hücre geni alan insanlarda ileri kansızlık görülür. Çoğunlukla çocukluk ya da ergenlik çağında ölürler. Orak hücre kansızlığı siyah Amerikalılarda çok yaygındır. Afrika'nın yerli nüfusunda ise daha da yaygındır. Ancak yine de neden olduğu açık kansızlık öldürücüdür. Bugün orak hücre anemisi özellikleri taşıyan kişilerin Afrika'nın en bulaşıcı ölümcül hastalığı olan sıtmaya karşı bağışıklıkları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla orak hücre kansızlığına hafif bir eğilim, ileri aşamalarda hastalığın bitireceği yaşamdan daha fazla yaşamı kurtaracak sağ kalım avantajını, sıtmaya karşı direnç sağlamaktadır. Orak hücre kansızlığı öldürücü olsa da, orak hücre özelliği sıtmanın kuşattığı kıtada insanın varlığını sürdürmesini sağlamıştır. Orak hücre geninin birazı iyidir, fazlası çok ama çok kötüdür. Benzer biçimde tam kistik fibroz öldürücüdür. Ancak hafif bir kistik fibroz eğilimi tifo ve koleraya karşı koruyucu olabilir. Musevi toplumlarda sık görülen nörolojik bir rahatsızlık olan Tay-Sachs hastalığının ileri aşaması da öldürücüdür. Fakat Tay-Sachs hastalığına hafif bir eğilim tüberküloza karşı koruma sağlayabilir. Belki de benim gibi ileri aşamada migreni olan insanlarda bir tür yararlı genden iki tane vardır. Yalnız bir gen taşıyan ve baş ağrısı çekmeyen insanlara göre sağ kalım avantajı sağlayan bir gen. Nedeni ne olursa olsun yalnızca kötü talih ya da kurnaz evrim genetiği migren ağrıları modern insanın belalı sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Bugünün migren hastaları benim oluşturduğum kötü örneği sürdürmemeli, erken yaşamlarında yetkin bir nöroloğa başvurmalıdır. Daha iyisi büyük kentlerin bazılarında hastalara çeşitli tanı, tedavi ve yaşam biçimi yönetim seçenekleri sunan özel baş ağrısı merkezleri kurulmuştur. Migren ağrılarının tedavisinde ilk adım olarak iyi huylu vasküler baş ağrısının kesin tanısı yapılmalı, baş ağrılarının nedeniyle diğer olasılıklar ortadan kaldırılmalıdır. Beyin tümörü herkesin korkusu olmakla birlikte menenjit, tümörler ya da beyin kanaması gibi yaşamı tehdit eden hastalıklar tüm kronik baş ağrılarının %1'inden azını oluşturmaktadır. Glokom, yüz nevralojisi, temporal artrit, alt çene eklemlerinde işlev bozukluğu ve sinüzit, migren maskesi ardında saklanan daha yaygın hastalıklar arasında yer alır. Beden tuhaf biçimlerde yapılanabilmekte, birçok farklı hastalık şiddetli baş ağrılarına neden olabilmektedir. Bugüne dek kalp hastalığı, boyun fıtığı, kronik karbon monoksit zehirlenmesi ve karpal tünel hastalığı olup da migreni olduğu zannedilen birçok kişiyi tedavi ettim. Migren tanısı kesin olarak konduktan sonra önce yaşam biçiminde yapılacak bazı değişiklikler denenmelidir. Kafein, kırmızı şarap, çikolata, fasulye ve peynir gibi ağrıyı tetiklediği bilinen yiyecekler birer birer azaltılmalı ya da tamamen kesilmelidir. Sigarayı bırakmak da iyi gelebilir. Çünkü sigara dumanındaki karbon monoksit baş ağrısını tetiklendirebilir. Strese sınırlandırmanın da yararı olabilir. Ama bunu söylemek yapmaktan çok daha kolaydır. Baş ağrılarının ilk ortaya çıktığı dönemde doğum kontrol hapı kullanılıyorsa geçici olarak kesilmelidir. İşin garibi şu ki migren ağrılarının tedavisinde östrojen ürünlerinin kullanımı tartışmalı bir konu olsa da doğum kontrol hapı bazı kadınlarda ağrıyı teskin edebilmektedir. Bazı nörologlar cinsiyet hormonlarının eş zamanlı kullanımının migrene bağlı felç riskini arttırdığını düşünmektedir. Yapılan bu değişikliklerin yararı olmaz ve baş ağrıları sık sık ortaya çıkarsa çoğu nörolog propranolol, ampitilin ya da valproat gibi baş ağrısını bastıran bir ilaç yazacaktır. Bu prolaktik ilaçlar yıllarca her gün alınmalıdır ve genellikle güvenilir olmakla birlikte yalnızca ara sıra baş ağrısı çeken migren hastalarına verilmemelidir. Profilaktik ilaçlar analjezik değildir. Baş ağrılarının sıklığını azaltırlar fakat baş ağrısı başladıktan sonra yararları olmaz. Piyasaya baş ağrısını başladıktan sonra gideren ve reçeteyle satılan çeşitli kuvvetli ilaçlar sürülmüş olsa da migren ağrısı çoğu kez yeterli dozda alındığında aspirin, parasetamol, ibuprofen gibi reçetesiz satılan ucuz analjeziklerle yanıt verebilmektedir. Aura'nın hemen ardından alınan 1 gram parasetamolün takip eden ağrıyı hemen her defasında önlediğini keşfettiğimde 35 yaşındaydım ve 20 yıldır migren hastasıydım. Şimdi çocuklar için çiğnenen türden bir şişeyi her yerde, ofisimde, arabamda, ameliyathanede bulunduruyorum. Ve 5 yıldan uzun zamandır da ne baş ağrısı ne de kusma olayı yaşamadım. Bu basit ilacı neden yıllar önce denemedim? Çünkü migren hastaları arasında yaygın olan iki efsaneye kurban gittim. 1- Şiddetli baş ağrıları güçlü yani reçeteli ilaçlar gerektirir. 2- Eğer bir reçetesiz ilaç etkili olmazsa bende aspirin işe yaramaması gibi bu kategorideki hiçbir ilaç etkili olmayacaktır. Oysa bu kanıların ikisi de doğru değildir. Farklı kişiler ilaçlara farklı tepkiler verirler ve reçetesiz ilaçlar da bu kuralın istisnası değildir. Parasetamol bir kişide harika sonuçlar verirken bir diğerinde hiçbir etki yapmayabilir. Herkes reçeteli bir ilacın gerekliliğine karar vermeden önce çeşitli reçetesiz ilaçları kendilerine en uygun, güvenli, azami dozda ve birkaç kere denemelidir. Kimi zaman en kuvvetli ilaç en iyi ilaç olmayabilir. İlginçtir ki güçlü narkotik ilaçların özellikle de morfin ve kadeinin çoğu zaman migrene yararı olmaz. Hatta zaman zaman daha da kötüleştirir. Ayrıca narkotik ilaçların etkisi kısa sürelidir. Baş ağrısı süresinde etkili olmak için fazla kısa ömürlüdürler ve onlarca yıl süren hastalıkları çeken kişilerde fazlasıyla bağımlılık riski yaratırlar. Zonklayan kan damarlarını daraltan ilaçlar, örneğin ergotamin ve sumatriptan gibi, serotonin ile yani baş ağrılarının en baştaki sorumlusu olduğu düşünülen kimyasal ile etkileşime giren ilaçlar, migreni dindiren en etkili reçeteli ilaçlar arasındadır. Bu ilaçlar insana gereğinden fazla enerji verir, o nedenle özellikle farklı damar hastalıkları olan kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Örneğin aşırı ergotamin kullanımı sevimsiz bir yan etki olarak el ve ayak damarlarının büzülmesine ve parmaklarda kangrene neden olabilir. Yıllar içinde buruna ya da göze lokal anestezik damla damlatmak, akupunktur, başa ve boyuna kiropraktik müdahale, son dönemde elde edilen sonuçlar bunun yararsız olduğunu göstermiştir. Biyo geri bildirim, aromaterapi, masaj, psikoterapi ve burada sözü edilmeyecek kadar tuhaf bir takım başka terapiler gibi farklı türden sayısız yaklaşım denenmiştir. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki çoğu migren hastası tıpkı benim yaptığım gibi eninde sonunda fakat ancak uzun bir deneme yanılma sürecinin ve büyük bir çabanın ardından kendi mücadele yöntemini geliştirecektir. Migren ağrılarının nihai denetimi aynı anda birkaç cepheden saldırıya geçmeyi gerektirebilir. Çoğu ileri migren hastası da ağrı çekmemek için beslenme değişiklikleri, stres yönetimi, profilaktik ilaçlar, teskin edici ilaçlar ve benim o iğrenç gastronomik denetim döngüm gibi kendilerine özel birkaç davranıştan oluşan eklektik yani seçmeci bir karışımı kullanırlar. Son bir kişisel not. Bu bölümün başında John Galt'ten yapılan alıntı önemli bir ders barındırmaktadır. Ağrı ruhumuza taşıdığımız kalıcı bir yara olmamalıdır. Rand'in altın saçlı süper insanı, korku, suçluluk, duygusu ya da ağrıya karşı bağışıklığı olan bir yaşam sürmüştür. Fakat aynı şey bizler için söylenemez. Hepimiz bolca korku, suçluluk duygusu ve ağrıyla yüz yüze yaşarız. Bunları ortadan kaldıramayız, ancak bunların yaşamlarımızı ele geçirmesini engellemek için elimizden geleni yapabiliriz. Baş ağrılarımın mesleğimi engellemesine izin vermemeye kararlıydım. Gerçekten de tıp fakültesine başlayıncaya kadar ailemin dışında kimse migrenim olduğunu bilmedi. Okul arkadaşlarımla gittiğim bir kayak gezisinde günün daha ilk etabında buzlanan yamaçta düşüp başımı sert zemine vurdum. Ardından başıma öylesine şiddetli bir ağrı girdi ki günün gerek kalanını kayak kulübesindeki erkekler tuvaletinin ıslak ve dondurucu zemini üzerinde yatarak geçirmek zorunda kaldım. Uzun süreli yokluğumu ve soluk benzimi ister istemez fark eden arkadaşlarıma baş ağrısı eğilimimden de söz etmem gerekti. Kız öğrencilerden biri yüzünde şaşkın bir ifadeyle insanı güçsüzleştiren migren ağrıları geçmişimle uzun sürecek bir cerrahi ihtisasına başlamaya korkup korkmadığımı sordu. Bu soru beni şaşırttı. Daha önce aklıma bile gelmemişti. Ya nöbetçi olduğumda ya da ameliyathanede migrenim tutarsa... Kısa bir panik yaşadıktan sonra kısaca hayır diye yanıtladım. Bir biçimde üstesinden gelebilirdim, geldim de. İkinci bölüm. Fantomun katledilmesi. 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın ilk yarısında birçok doktor kronik ağrıları sinirleri keserek iyileştirebileceklerini düşünüyorlardı. Hastanın yüzü ağrıdığında cerrahlar yüz sinirlerini, kolu ağrıdığında kol sinirlerini kestiler. Bu tabii ki derinin hissizleşmesine neden oluyor, kimi zaman da felce yol açıyordu. Fakat hastalar ya da doktorlar hissizliğin yaşam boyu çekilen ağrıdan daha iyi olduğunu düşünüyorlardı. Yanılıyorlardı. Hastalar kendilerini bir süre için daha iyi hissederler. Ancak aylar, yıllar sonra karşılarına çıkacak daha beter bir kader onları bekliyordu. Sinirlerin kesilmesinin ağrıyı neden dindirmediğini ve hatta ağrıyı neden şiddetlendirebildiğini anlamak için Rich McKnight vakasını ele alalım. Doktor Rich McKnight yakınımızdaki bir devlet hastanesinde anestezi uzmanı olarak çalışıyordu. 35 yaşlarında ve yeni boşanmış olan Rich, yüksek gelirli, yakışıklı bir bekar erkek olmanın tadını çıkarıyordu. Ağırlık kaldırıyor, sık sık gece kulüplerine gidiyor, simsiyah bir motosiklet kullanıyordu. Şamatalı biçimde ve yüksek sesle konuşarak erkek hastalarına birader, kadın hastalarına da tatlım diye hitap ediyordu. Zaman zaman ameliyathane adabının politik doğruluk sınırlarını da zorluyordu. Yine de seviliyordu. Kıvrak bir zekaya sahipti ve işinde son derece iyiydi. Karanlık bir Ekim gecesi, Rich acil bir durum için hastaneye geri çağrıldı. Onu bekleyen hastası, atar damarlarındaki kanamalı anormal gelişlemenin giderilmesi için ameliyathaneye alınmakta olan yaşlı bir adamdı ve acilen bir anestezi uzmanı gerekiyordu. Rich, acelesi olmadığı zamanlarda dahi motosikletinin gaz koluna işkence etmeyi severdi. Kısa süre içinde kent dışındaki evinden acil servise bağlanan iki şeritli otoyolun parlak yüzeyinde fişek hızıyla gidiyordu. Birkaç saattir buz gibi bir sonbahar yağmuru yağıyordu. Fakat Rich, deri ceketinin yakasını kaldırıp yağmurun içine daldı. Evi ile hastane arasında yarı yolda, asfaltın ıssız Pensilvanya ormanlarının içinden kıvrılarak geçtiği bir yerde, Rich'in karşısına henüz düşen ıslak yapraklarla kaplı keskin bir dönemeç çıktı. Virajı alabilmek için iyice yattığı anda, ön tekerleği kaygan yapraklara denk geldi ve motosiklet altından kayıp gitti. Motor sert bir biçimde sola devrilip kıvılcımlar saçarak siyah asfaltın üzerinde savruluyordu. Sonunda düşük bankete çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle seleden fırlayan Rich, ıslak zemine düşmeden önce birkaç sert takla attı. Motosikleti Hollywood'da dublörlerin her zaman yaptıkları gibi zorlamadan elinden bırakıvermiş olsaydı, burnu bile kanamadan yalnızca birkaç çürükle kurtulurdu. Kalın meşin motor giysileri ve kaskı sayesinde sadece kendine sövüp eğrilmiş motosikletini ayağa kaldırıp yoluna devam ederdi. Fakat bu kanatsız uçuş yumuşak olmadı. Gidon çarpmanın etkisiyle sol elinden kurtulurken Rich'in ceketinin kolu bir an için metal fren koluna takıldı. Saniyeden kısa bir süre içinde kolunu kurtarmakla birlikte bu kısacık an yaşamını sonsuza kadar değiştirecekti. Takip eden aylar boyunca o korkunç anı tekrar tekrar yaşayacaktı. Motordan uçtuğunu, havalandığı sırada gidon kolları dönüp onu motosikletten kurtarmadan önce sol kolunun sakız gibi gerilişini, uzayışını hissettiğini anımsıyordu. Eklem yerinden çıktığında omzunda hissettiği yakıcı acıyı da anımsıyordu. Fakat hepsinden öte sol kolundan dolaşarak akıp parmak uçlarından çıkan tuhaf bir elektrik çarpmasını anımsıyordu. Bu tuhaf histen sonra hiçbir şey kalmamıştı. Sanki bedeninin bir yerlerinde bir sigorta atmış ve kolu aniden hissizleşmişti. Gürültüyle yere düşerek defalarca yuvarlandığını, artık hissiz olan sol kolunun içi bozuk para dolu bir çorap gibi çılgınca çırpınıp yüzüne ve göğsüne vurduğunu anımsıyordu. Defalarca yuvarlandıktan sonra bir ağacın dibinde buzlu bir çamur yığınının içinde durabilmişti. Biraz soluklandıktan sonra Rich güçlükle ayağa kalktı ve topallayarak arka tekerleği hala hiddetle gecenin soğuğunda dönüp duran devrilmiş motosikletinin yanına gitti. Sol kolu yanında bir hamur gibi hareketsiz ve hissiz sallanıyordu. Eli ise garip bir acıyla dönmüştü. Omuzu ağrıyordu ama acısı tuhaf bir biçimde hemen geçivermişti. Hiç de kötü görünmüyordu. Kuşkusuz geçici bir durumdu bu. Sağlam olan sağ koluyla motoru kapayıp motosikletinin arkasındaki bölümden cep telefonunu buldu. Her zaman iyi bir doktor olan Rich, önce acil servisi arayarak bu gece yaşanan aptallığın cezasını sabık hastasının çekmemesi için ya da nöbetçi doktoru aramalarını söyledi. Sonra da kendisi için bir ambulans çağırıp ıssız yolun kenarına sırt üstü yığıldı. Yardımın gelmesini beklerken Rich endişeyle yaralı kolunu inceledi. El bileğinde ön koldan gelen güçlü bir nabız buldu. Kaza kolundaki dolaşımı etkilememişti. Hissiz parmaklarını tutarak kolunu havaya kaldırıp öylesine bırakıverdi. Ne kadar da ağırdı. Sanki 5 kiloluk bir sosis gibi. Sonra omzunu inceledi. Orasında da his yoktu. Ama omuz eklemi kesinlikle yerinde değildi. Sonra sol kasığında ve bacağında hafif bir karıncalanma fark etti. Soğuk toprağın üzerine serpilip yattığında içine karıncaların girmiş olabileceğinden korkarak üstünü silkeledi. Fakat karınca mevsimi çoktan geçmişti. Eğitimli bir doktor olan Rich o anda başına gelenleri dehşet içinde idrak etti. Çarpışmanın şiddetiyle yalnız omzu yerinden çıkmakla kalmamış, üst kolundaki kalın sinirleri kol sinir ağı olarak bilinen sinir kümesinde zedelemişti. Benzer zedelenmeleri ani düşüşlerde kazmalarını zemine saplayarak durabilen dağcılar da yaşar. Bedenin tüm ağırlığının bir anda kola binmesi sinirleri gerebilir, hatta kopartabilir. Rich bunun yalnızca esnemeden kaynaklanan bir zedelenme olduğunu, sinirlerin geçici olarak şoka girdiğini, birkaç saat en kötü olasılıkla birkaç gün içinde iyileşeceğini umuyordu. Artan bir vahşetle bedeninde ve bacağında dolaşan hayali karıncalar ise ona aksini söylüyordu. Omuriliğinin sol tarafı zedelenmiş olmalıydı. Bacağındaki his başka türlü açıklanamazdı. Sinirlerden bazıları omurilik kopmuş, omurilik parçalarını da beraberinde koparmış olmalı diye düşündü Rich sıkıntıyla. Bir anestezi uzmanı olarak Rich, çalıştığı hastanenin kronik ağrı yöntemini kliniğinden sorumluydu ve son 3 yılda kol sinir ağının zedelendiği birçok hasta görmüştü. Bu tür hastaların dinmez ağrılar çekebildiğini biliyordu. Kendisinin de bu hastalardan biri olacağını idrak ettikçe paniğe kapılmaya başladı. Hasarlı bir omuza bağlı hissiz bir odun parçası haline gelmiş kolunun üzerinde de karıncalar gezinmeye başlamıştı. Sonraları onu intiharın eşiğine kadar götürecek olan fantom hissi ilk belirtileriydi. Sakatlanmasından bu kadar kısa süre sonra sinir sistemi ona oyun oynamaya başlamıştı bile. Rich, anestezya dolorosa'ya ya da ağrılı uyuşma mağduru olmak üzereydi. Fantom ağrı ya da denervasyon ağrısı adı altında verilen anestezya dolorosa, bedenin artık hissiz olan bir bölgesinde duyulan ağrıdır. Doğanın en acımasız paradokslarından biridir bu. Uzaklardan ambulansın sesi duyulmaya başladığı sırada bıçkın halterci Rich çamurun ortasında oturmuş ağlıyordu. Yıllar önce gittiğim bir George Carlin gösterisinde ünlü komedyen annesinin bir zamanlar travmayı nasıl basite indirgediğini anlatmıştı. Carlin şakasında annesinin ancak iki farklı yaralanma tipinin insan bedenine zarar verebileceğine inandığını aktarmıştı. Kırılan bir boyun ve yuvarlardan fırlayan gözler. Sakatlığın niteliği felaket geldiğinde elinizde tuttuğunuz şeye bağlıydı. Eğer eliniz boşken düşerseniz boynunuzu kırardınız, elinizde bir kalemle düşerseniz gözünüz çıkardı. Annesinin dünyasında başka bir durum olası değildi. Kol ve bacaklarının felç olmasındansa gözünü feda edebileceğini düşünerek çocukluğunda koşarken ya da bir ağaca tırmanırken daima elinde bir kalem tuttuğunu anlatmıştı Carlin. Günümüzde tıpkı Carlin'in annesi gibi birçok kişi gerçek bir insani travmanın boyutunu çok şükür hiç yaşamamıştır. Ancak bu hep böyle olmamıştır. Atalarımız savaş yaraları, işkence, sert bir arazide yuvarlanma, yaban hayvanlarının saldırıları, av kazaları, tarım kazaları, bedenin hasar görebileceği sayısız biçimi ilk elden ve yaygın olarak tecrübe etmiştir. Dehşet verici sakatlıklar bir zamanlar ilkel insanların günlük nafakalarının bir parçasıyken bugün bunlara endüstrileşmiş ülkelerde ender rastlanmaktadır. Artık yaban hayvanları serbestçe dolaşmıyor, tehlikelerle dolu vahşi doğada tırmanmak yerine düzgünce döşenmiş kaldırımlarda yürüyoruz. Öfkeli sığırların peşinden at sırtında koşmak yerine paketler halinde hazırlanmış et parçalarını alışveriş sepetimize atıyoruz. Bir zamanlar uzuvları tehdit eden bir kargaşanın yuvası olan çiftlik ve fabrikalar bugün oldukça güvenli bir hale gelmişlerdir. Savaşın vahşeti bile gazete ya da televizyonlardaki iki boyutlu görüntüler indirgenmiştir. Arabaların insan formunu dilim dilim doğramak için üzerlerine düşeni yaptıkları doğrudur. Fakat modern travmanın en yaygın biçimi olan kötü trafik kazaları dahi çok azımızı doğrudan etkilemektedir. Sokaktaki insan travma hakkında bildiklerini sinema salonlarından öğrenir. Bedensel hasar Hollywood'da dramatik bir olaydır. Ya çabucak ölünür ya da tamamen iyileşilir. Ortası yoktur. Film yıldızları zaman zaman bir ya da iki sahnede askı ya da sargı kullanır. Hatta arada bir topallayıp yüzlerini ekşitirler. Fakat perdede sakat olarak göründükleri enderdir. Üçüncü Rambo filmlerinde Sylvester Stallone'nin sağ dizine bir AK-47 mermisi saplanır, ancak kahraman dizini mendille sararak yürümeye devam eder. Sahne gerçek olsaydı bu mermi bacağını kopartıp atardı. Forrest Gump'ta kaba etinde oluşan yara komik bir olaya dönüşür. Kalça sinirini hedefleyen gerçek bir kurşun hiç de komik olmaz. Gump'ı iki bacağında kaybetmiş olan arkadaşı yüzbaşı Dan gibi sakatlardı. Beyaz Perde'de en ölümcül sakatlıklar dahi indirgenir. Şampiyon adlı filmde bir boksör ölümcül bir kafa darbesi alır ve maçtan sonra soyunma odasında ölür. Bilincini insanı gözyaşlarına boğan veda sahnelerine yetecek kadar korur, ardından ölümden çok uykuya benzeyen huzurlu bir sessizliğe dalar. Beyin zedelenmesinin neden olduğu ölümün bundan daha çirkin ve uzun süren bir olay olduğunu kişisel deneyimlerimden biliyorum. Bazı yönetmenler, Stanley Kubrick ve Sam Peckinpah ilk akla gelenler, yaralanmaları gerçekçi bir biçimde betimleme zahmetine girerler. Fakat çalışmaları çoğunlukla çok fazla şiddet içermekle eleştirilir. Yine de Beyaz Perde'de çokça travma görmeyi severiz. Ama temiz bir biçimde görmeyi tercih ederiz. Ne yazık ki gerçek travma pastörize edilemez. Hatta bir Kubrick dahi benim gözlerimle bizzat şahit olduğum bedensel cehennemi kurgulayamaz. Neandertallere göre bizlerde travma çok daha az görünse de modern insanlar travma kurbanlarını çok daha uzun süreler boyunca yaşatabilmekte. Dolayısıyla kötü yaraların sonuçlarını bir ömür boyu çekmelerine izin vermektedirler. Kimi kurbanlar için bu sonuçlar çabuk gelen bir ölümden kötü görülebilir. Dr. Rich McKnight da bu kurbanlardan biri olacaktı. Üçüncü ayrım tonu sayfa 42.